Ayrım 32.
6. Alevilik de Allah, Muhammed, Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin'i ifade ediyordu. Aynı zamanda petekleri altı köşeli olan bal arısı tarikatta sır şeklinde ifade ediliyordu. Ebced hesabıyla 6 baba, 66 Allah, Lale, Hilal, Adem ile Havva idi. Ayrıca İslamiyet'te imanın şartı 6, Kur'an'daki ayetlerin toplamı ise 6666 idi. 7. Tarikattaki erkanı ifade ediyordu. Bunlar pir, rehber, mürşit, iki muhasip ve eşleri anlamına geliyordu. Alevilikte musahip ve eşleri gibi ritüel akraba olarak kabul edilen sadıçlar ve eşleri arasındaki münasebet şu esasa dayanıyordu. Bir gün Efendimiz, ashab arasında herkes birer eş tutsun buyurdular. Hepsi birer kardeş edindi. Hazreti Ali açıkta kaldı. Bunun üzerine Hazreti Muhammed, Ali de benim kardeşimdir dediler. Osman Bayatlı adı geçen eser sayfa 21. Alevilikte sadıçlar ve eşleri dünya ve ahiret kardeşi olarak kabul ediliyordu. Öz kardeş sayılıyorlardı ve birbirlerine nikah düşmüyordu. Buna ikrar deniyordu. İkrar yerin ve göğün direği olarak kabul ediliyordu. İkrar hem erkek hem de kadın bakımından aynı anlama geliyordu ve hangisi ikrarı bozarsa cezasını hayatıyla ödüyordu. 70 yıl önce Karaçitlenbik köyünden 25 yaşlarındaki İbcin İbrahim ile 20 yaşındaki karısı Zeliha Cıngıllı'nın ikrarlarından dönmeleri hala dehşetle anılmaktadır. Bunlar ben ikrarımdan döndüm, ikrarın altına giremem diye inkar etmişlerdir. İnkar alınırken boğazına ip takılmıştır. Bu sefer yine bir ip alır, boğazının altından ipi 3 defa çevirir, kopar, ateşe atar. Sonra sağ kolunu sol kolun üstüne koyar, sol elini sağ koltuk altına sokar. İki kolunu birleştirir, dizlerini 3 defa bağlar, çözer. Ayağa kalkar, sağına soluna döner, silkinir ve ikrarı kırdım, kurtuldum der. Bunun üzerine bunlarla köyde kimse konuşmaz, kimse onlara bir şey vermez. Buna dayanamayan aile Ayazman'da Altınova göç eder. Orada 7 yıl kalmışlardı. Bu sırada 4 fedai çıkar bunları temizler. Gömeç tarafında bulunan 7 yol ağzına gömerler. Buraya Hamas çakık denir. İkrarı kıran bir kadına da şu ceza verilmiştir. Kadını Karaçitlenbik batısında bulunan pınarın başına getirmişler, başını dizlerine ve ellerini arkasına domuz kuşağı bağlamışlar, kayadan aşağı çaya atmışlardır. Bu surette suda boğulmuştur. Osman Bayatlı adı geçen eser sayfa 27-28. Dipnot, Pınar, Köy, Ayşe Öztürk'ün anlattıkları. 8. Alevilikte inanılan en büyük varlık cennetin 8 kapılı olması ve 8 derece üzerinden yaratılmış olmasını ifade eder. 9. Sayısı ise Alevilikte adedi kül kabul edilir. Osman Bayatlı adı geçen eser sayfa 12-23. İslamiyet içinde Aleviliği benzerlerinden farklı kılan en önemli husus Aleviliğin babadan oğula geçmesiydi. Ana babanın Alevi olmaması halinde doğan çocuklar ileride isteseler bile Alevi olamıyorlardı. Bu durum Aleviliği dışa tamamen kapatıyor, dışa kapalı örgüt konumuna getiriyordu. Keza her Alevi ancak atalarının bağlı oldukları ocağa bağlanabiliyor, ocak değiştiremiyordu. Üstelik bir başka ocağa da giremiyordu. Alevilikte örgütsel yapının temel birimini ocak teşkil ediyordu. Her ocağın başında ise yine soydan gelen, yani babadan oğula geçen bir pir, dede veya şeyh bulunuyordu. Ocaklardaki hiyerarşik dereceler şöyle sıralanıyordu. Dedelerin üzerinde bir halife yer alıyordu. Sonra şeyh, pir veya dede geliyordu. Dedenin bulunmadığı dönemlerde mürebbiler ona vekalet ediyor, dinsel işleri yürütüyor, adak topluyor ve davalara bakıyordu. Mürebbilerin altında rehberler yer alıyordu. Rehberler ayin işlerini görüyor, talip olanları mürşit de denilen şeyh veya dedeye götürüyorlardı. Sonra ayinle ocağa alınacak olanın yanında bulunan musahipler geliyordu. En alt derecede ise talipler, yeni ocağa henüz girmemiş Aleviler bulunuyordu. Alevilikte 12 imama bağlı olarak 12 hizmet birimi sıralanıyordu. Bu birimler halifelik, pirlik, hurşitlik, zekirlik, çerağcılık, gözcülük, tarikçilik, cemiyet başıcılık, nakiplik, sakalık, feraşlık ve hadimlikten oluşuyordu. Büyük Larus adı geçen eser cilt 1 sayfa 361. Aleviler kelime-i şehadete Ali'yi de dahil ediyordu. Hüseyin'in Kerbela'da öldürülüşünü anmak amacıyla her yıl Muharrem ayının 12. günü oruç tutuyor, bu süre içinde et yemiyor, su içmiyorlardı. Harman sonlarında yapılan ayinlere kadınlar da katılıyordu. Dedeler harmanlar kalktıktan sonra ocaklarına bağlı köyleri dolaşarak cuma geceleri düzenlenen cem ayinlerini yönetiyorlardı. Çarşamba geceleri sorgu ayini yapılıyordu. Bu ayinde musahiplik derecesindekiler bir yıl içindeki işledikleri kabahatleri, suçları, dertlerini dedeye anlatıyorlardı. Alevilikte en önemli hususu iç hukuk oluşturuyordu. Dedeler yol göstermenin, öğüt vermenin yanı sıra yargılayacak cezalar da veriyor, her Alevi dedenin kararına son derece saygılı davranmakla yükümlü sayılıyordu. Cezalar genellikle suçluluğun dışlanması, bir bakıma Hristiyanlıktaki gibi aforoz edilmesi şeklinde oluyordu. Cezalandırılanlara düşkün deniyordu. Düşkünler cem ayinlerine katılamıyor, cezaları tamamlanana kadar hiçbir Alevi onlarla konuşmuyor, görüşmüyordu. Bunun dışında ağır suçlara ağır cezalar da veriliyordu. Bu cezalar arasında intihar da yer alıyordu. Suçlunun intihar ederek kendi cezasını kendisinin infaz etmesi ise Kur'an'daki Bakara suresinde yer alan Beni İsrail zamanında birisi büyük kabahat işlerse tevbesi kendisini öldürmek de örneğinden kaynaklanıyordu. Bergama'nın Pınar köyünden Ahmet Ali'nin kızı Senem Sever, koca göz için 30 yıl önce ayağı dışarıda diye köyde dillenir, adı kötüye söylenir. Günün birinde yarıcı durdukları Cemile Hanım çiftliğinden köylerine döndükleri zaman köylü bu aileyi kabul etmez. Koca göz de ailesinin namusunu korumak için ortadan kaybolur. Ertesi gün çayda cesedi bulunur. Osman Bayatlı, adı geçen eser sayfa 26-27. Anadolu Aleviliği her ne kadar Ali'yi önde tutmaları ve Ali'nin soyunu sevmeleri nedeniyle Arap Alevilik akımının bir devamı olarak görülüyorsa da önemli bazı nedenlerle hem Arap Aleviliğinden hem de Şiilikten ayrılıyor, özgün bir yapı gösteriyordu. Bunun nedeni ise Anadolu Aleviliğinin içinde hem İslam öncesi Türk inançlarını hem mani dininden çeşitli batıni akımlara kadar geniş bir yelpazeyi eritmiş olmasıydı. Anadolu Aleviliği şemsiyesi altında örneğin Kızılbaşlık, Babailik, Kadenderilik, Haydarilik, Bektaşilik, Abdallık gibi tarikatlar ve çeşitli yapılanmalar ya doğrudan yer alıyor ya da dolaylı biçimde inanç akrabalığı tesis ediyordu. Sünni iktidar, merkez, Alevi muhalefet, yerel. Anadolu Alevileri Selçuk döneminde Babai ayaklanması sırasında Sünni karakterdeki merkezi yönetimle karşı karşıya geliyor ve kanlı bir hesaplaşma içine giriyordu. Bu hesaplaşma Babailerin şahsında Anadolu Aleviliğinin ağır bir darbe yemesiyle sonuçlanıyordu. Ancak askeri bakımdan indirilen bu darbe Anadolu Aleviliğinin özellikle Türkmenler arasındaki uhrevi iktidarını yıkamıyor, ortadan kaldıramıyordu. Kaldı ki Ali Severliğin doğal siyasi karakteri olan Ali'ye dayalı hilafet rejimi tesis edilmesi hedefi her çeşit iktidara, dolayısıyla Sünni iktidara muhalefetten kaynaklanan başkaldırı ve direnme eğilimine dönüşüyordu. Bu eğilim 1240 ayaklanmasına itibaren Anadolu sathında etkin ve belirleyici bir siyasi tavır olarak kalıcılık kazanıyordu. Hiç kuşku yok ki Sünni iktidar Alevi muhalefet olgusu ve yapılanması kimi zaman örtülü siyasi çekişmeler, kimi zaman da kanlı hesaplaşmalar şeklinde ama kesintisiz olarak sürüyordu. Sünni iktidar Alevi muhalefet ekseninde 1240 sonrası süreçte Anadolu'da yaşananlar son derece önemli sonuçlar doğuruyordu. Bu sonuçların en önemlisi Selçuk Devleti'nin yıkılması, beylikler döneminde cereyan edenler olaylar silsilesi ve Osmanlı Devleti'nin kurulması oluyordu. Unutmamak gerekir ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş sürecindeki siyasetiyle daha sonraki siyaseti büyük farklılık gösteriyordu. Selçuk Hanedanı kuruluş sürecinde Anadolu'ya gelen Türkmenler ile tam bir özdeşleşme içinde bulunuyor, göçer Türkmenlerin dinamik yapısından yararlanabilmek için onları Anadolu'yu iskan etmekle kalmıyor, uçlara sevk ederek etkin bir rol de veriyordu. Bununla da yetinmiyor, Şia'ya yatkın olan Harzemlileri de kendi içine alarak onların devlet deneyimini ve Araplara karşı etkin direnme gücünü Selçuk Devleti'ne aktarıyordu. Bu siyaset tam anlamıyla merkez yerel bütünleşmesini getiriyor, devletin zirvesinde de tekil bir yapılanma yansıtıyordu. Ne ki Şaman kökenli Türkmenlerin göç hareketleri sırasında eski dinlerine yakın inançlarla karşılaşması ve bunu özümsemesi, ki bu özümsemeyi bir sentez olarak kabul etmek gerekirse yeni dinin içindeki maniheizmden Karmatiliye kadar pek çok akımın etkilerini de göz ardı etmemek gerekir, Şia kökenli bir Alevilik anlayışına dönüşüyordu. Selçuk Sünni iktidarının çeşitli etkenlerle otorite zafiyetine uğraması, bu zafiyeti kaba kuvvetle gidermeye kalkışması ve bir de ekonomik sıkıntılara düşerek yereldeki Türkmen kaynaklarına yönelmesi, Sünni iktidar yani merkez, Alevi muhalefet yani yerel çatışmasını ortaya çıkarıyordu. İşte 1240 babayı ayaklanması, ki ayaklanmanın kökeninde batını baş kaldırı karakteri de rol oynuyordu. Merkez ile yerelin yollarını daha bir ayırıyor, bu ayrışım ise Selçuk merkezi devletin ayrışmasını doğuruyordu. Anadolu beyliklerinin ortaya çıkışı bu ayrışmayı ifade ediyor, çevredeki Sünni devlet otoriteleriyle işbirliği yaparak ayakta kalmaya çalışan Selçuk merkezi otoritesi adeta bir balon gibi sönüyordu. Bu sürecin çabuklaşmasını ise Türkmen kökenli uç beylerinin başkaldırıları sağlıyordu. Ne ki 1240 Babai isyanının kan ve şiddetle bastırılması sonrasında ortaya çıkan yeni yerel otorite merkezleri, tıpkı Anadolu Selçuk Devleti'nin kuruluş evresinde olduğu gibi yerel Türkmen güçleriyle işbirliği yapan Osmanlı Merkezi Otoritesi'nin şemsiyesi altında erimeye başlıyordu. Yeni devletin yaklaşımı Türkmenlerle, dolayısıyla onların inanç ortak paydasını oluşturan dinsel siyasal örgütleriyle özdeşleşmeyi ve bütünleşmeyi amaçlıyordu. Bu bağlamda askeri siyasi otoriteyi temsil eden Osman Gazi ile bir ahi babası olan, dolayısıyla dinsel ekonomik yerel lider konumunda bulunan Edebali arasında tesis edilen akrabalığa dayanan bütünleşme büyük önem taşıyordu. Bu tablo kaçınılmaz olarak Sünni iktidar merkez, Alevi muhalefet yerel zıtlaşmasını törpülüyor, hatta çok uzun bir süre için ortadan kaldırıyor, daha doğrusu erteliyordu. Üstelik Sünni iktidar Alevi muhalefete geniş bir hareket serbestisi tanıyarak dönemine göre ciddi bir demokrasi örneği bile veriyordu. Osman Gazi Edebali bütünleşmesi daha sonra Orhan Gazi Alaaddin Bey işbirliğiyle pekişip gelişiyordu. Nitekim bir devşirme ocağı olan Yeniçeri Ocakları ile içinde karmatilikten babayiliğe kadar pek çok inanç motiflerini barındıran Bektaşiliğin yeni bir uyum ve bütünleşme oluşturması bu süreçte ortaya çıkıyordu. Böylece Alevi başkaldırı Bektaşilik kisvesi altında Osmanlı ordusuna girerek vurucu gücünü yeni devletin hizmetine sunuyordu. Bu bütünleşme 16. yüzyılın başına kadar Sünni iktidar merkez, Alevi muhalefet yerel çatışmasını nispeten örtüyor, tipik bir merkez yerel bütünleşmesi sergiliyordu. Merkez yerel bütünleşmesi ise Anadolu'nun çok ender tanık olduğu bir tekillik sürecinin, dolayısıyla barış ve uyum döneminin yaşanmasına zemin hazırlıyordu. Bu tekillik 1501 yılında İran'da Şii Safevi Devleti'nin kurulmasına kadar devam ediyor ve devlet bu süreçte neredeyse Avrupa'daki en geniş hudutlarına oluşuyordu. Ne ki Şii Safevi Devleti kısa süre içinde yayılmaya başlıyor, ilk hedef olarak da Doğu Anadolu'daki Alevi Türkmenleri gözüne kestiriyordu. Merkeze karşı yerel. Hiç şüphe yok ki Ön Asya'daki mafyoz toplum yapısının oluşması bağlamında merkezi otoriteyi en fazla sarsarak yerel güç odaklarının ön plana çıkmasına ve doğan otorite boşluğunu doldurmalarına yol açan temel ve belirleyici gelişme Celali isyanları oluyordu. Ancak Celali isyanları belli bir sosyal sürecin ve sosyal birikimin sonucunda ortaya çıkıyordu. Bu süreçte kuşkusuz dinsel, siyasal kökenli başkaldırı ve ayaklanmalar birbirini izliyor, süreç içinde şekil değiştirerek Celali eşkıyasını bir dönem egemen kılıyordu. Süreci daha kapsamlı irdelemek gerekmez mi? En çarpıcı örneği oluşturan Şah Kulu ayaklanmasının nedenleri ve sonuçları bu süreç hakkında fikir vermez mi? Toplumsal bilinç altında Babai ayaklanmasının ve katliamının izlerini taşıyan Anadolu Türkmenlerinin Şii kökenli Safevi, yani Safavi dinsel siyasal otoritesine kayıtsız kalması elbette ki düşünülemezdi. Ön Asya mafyoz toplum yapısında önemli bir rol oynayan ve Osmanlı tekil yönetim yapısını adeta çatlatarak ortadan kalkmış olması gereken Sünni iktidar merkez, Alevi muhalefet yerel ekseninde, merkezi otoriteye karşı yerel direnişi tekrar su yüzüne çıkararak gündeme getiren oluşumları ve olayları analiz etmeden önce Celali isyanlarını değerlendirmek elbette ki mümkün olamaz. 1511 yılında meydana gelen Şah Kulu ayaklanmasının arka planında İran'da kurulan ve Doğu Anadolu'ya yayılmaya başlayan Şii Safavi Devleti ile bu devletin hükümdarı Şah İsmail bulunuyordu. Şah İsmail Safavi hanedanından geliyordu. Bu hanedan ise adını Safeviye tarikatından alıyordu. Safeviye tarikatını 1334 yılında ölen Safiyeddini Erdebili, doğum yeri olan Erdebil'de kuruyordu. Başlangıçta Sünni ilkeler doğrultusuna kurulan Safeviye tarikatı daha sonra aşırı Şiiliğe dönüşüyordu. 15. yüzyılın başında Moğollarla işbirliği yapan Safeviler Timur'un sayesinde Doğu Anadolu'ya giriyor ve burada yayılabilmek için yoğun biçimde propaganda yapıyorlardı. Böylece Anadolu Aleviliğini benimseyen Türkmenler üzerinde etkili olan Safeviler, Doğu Anadolu'da hayli yandaş buluyor, etkinlik kazanıyorlardı. Bu arada Timur da Ardebili Safiyeddin-i Erdebili'nin torunu Hacı Ali'ye veriyor, Safevi tarikatının daha da güçlenmesi için yolunu açıyordu. Hoca Ali 1429 yılında ölüyor ve yerine ardılı olan Cüneyt geçiyordu. Cüneyt Diyarbakır'a giderek burada çok önemli bir evlilik yapıyor, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kardeşi Hatice Begüm ile evleniyor, onunla akrabalık tesis ediyordu. Böylece Akkoyunlu topraklarında serbestçe dolaşma olanağı bulan Cüneyt, çevresine 12 bin Safevi müridi toplayarak Gürcistan ve Çerkezistan üzerine gidiyor, Şirvanşahlara saldırıyordu. Ancak başarılı olamıyor ve 1460 yılında öldürülüyordu. Yerine Uzun Hasan'ın kız kardeşinden olan oğlu Haydar geçiyordu. Haydar da yaptığı evlilikle Akkoyunlularla olan akrabalığını pekiştiriyordu. Haydar, Cüneyt'in başlattığı devlet kurma çabalarını sürdürüyordu. Müritleri olan Safevilere Şiilik'teki 12 imamı sembolize eden 12 dilimli kızıl taç, külah giydiriyor. Bu nedenle hepsine birden kızılbaş deniyordu. Büyük Larus adı geçen eser cilt 6 sayfa 10.034. Anadolu'da kızılbaşlık aynı zamanda Safevi taraftarlığı anlamına geliyordu. Bu kıyafet Anadolu'da Safevi yayılmasına paralel olarak yayılma gösteriyor, kızılbaşlık etkin bir tarikat olarak dinsel siyasal örgütlenmeye gidiyordu. Haydar babasının öcünü almak amacıyla Şirvanşahlara saldırıyor, ancak o da babası gibi savaş sırasında vurularak öldürülüyordu. Yerine oğlu Ali geçiyor, çevresine topladığı Safevilerle Tebriz üzerine yürüyor, diğerleri gibi o da vurularak ölüyordu. Böylece 1501 yılında daha sonra Şah İsmail diye tanımlanacak olan Ali'nin yerine küçük kardeşi İsmail geçiyordu. İsmail Haydar'ın küçük oğluydu. Unutmamak gerekir ki Akkoyunlu Devleti'nin başı ve İsmail'in büyük dedesi olan Uzun Hasan da 1473 yılında Osmanlı ordusuyla Otluk Beli'nde savaşa tutuşuyor, yenilerek Kafkasya'ya çekiliyor, böylece Akkoyunlu Devleti son buluyordu. Uzun Hasan ise 1478 yılında ölüyordu. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşıl adı geçen eser sayfa 193. İsmail dedesi Uzun Hasan'ın devletinin başına geçmek için mücadele etmeye başlıyordu. Ustaçlı, Rumlu, Şamlı, Tekeli gibi Türkmen oymakların desteğini alıp onları doğrudan ve dolaylı olarak kendine bağlıyor. Sonra da Azerbaycan'a yürüyerek Akkoyunluların başındaki Elvend'i korkutup kaçırıyordu. Böylece Akkoyunlu Devleti'ni ele geçiriyor, yine 1502 yılında Tebriz'e gelerek saltanat tacını giyiyor, hükümdarlığını ilan ediyordu. Şah İsmail'in Akkoyunlu saltanatını ele geçirmesiyle birlikte Safevi Devleti de tarih sahnesine çıkıyordu. Bu devlet kısa zamanda genişliyor ve bu genişleme doğal olarak Osmanlı Devleti'nin aleyhine oluyordu. Şah İsmail bir yandan güç kullanarak Elbistan'a kadar olan yerleri ele geçirirken tüm İran'da egemenlik tesis ediyor, aynı zamanda Safeviyye tarikatının dinsel etkinliğini kullanarak Anadolu Türkmenleri üzerinde sempati uyandırıyordu. Buna paralel olarak temsilcilerini yani halifelerini Ön Asya'ya sevk ediyor, sempati gösteren Türkmenler arasında propaganda yaptırarak bu temsilcilerini ajan ve casus olarak kullanıyor, alttan alta Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesini kemiriyordu. Anadolu Türkmenlerinin Safevilere sempati göstermesinin ana nedenlerinden birini de Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusunun yenilmesi sonucu çok sayıda Türkmenin Timur tarafından esir alınarak Şah İsmail'in dedelerinden Hacı Ali'ye verilmesi teşkil ediyordu. Bu Türkmenlerin çocukları daha sonra Şiileşerek önemli bir Safevi gücü oluşturuyordu. Dahası hem Şah İsmail hem de ardılı olan Tahmasp valilerini ve kumandanlarını Türkmenlerden seçiyorlardı. Divanı Alilerini de hep Türk ve Türkmen beylerinden oluşturuyorlardı. İşte bu nedenle Safeviler Anadolu'da sempati uyandırıyordu. Anadolu'daki Safevi yanlılarına halife veya ahbap deniyordu. Bunlar İran'a nezir adı verilen bir çeşit vergi göndermeye başlıyorlardı. Bir başka ifadeyle Ön Asya Osmanlı Merkezi Otoritesi ile Safevi Devleti'nin dinsel siyasal otoritesinin rekabet ve boy ölçüşme alanı oluyordu. Daha önce Babai deneyimini yaşamış olan Anadolu Türkmenleri ise Osmanlı Sünni yönetiminin, ki Osmanlı Padişahı 2. Bayezid bu konuda belirgin bir örnekti, yerine Türkmen ve Şii Alevi kökenli Safavi otoritesini yeğlemeye başlıyorlardı. Anadolu Türkmenleri ile Safavi otoritesi arasındaki ilişki gidip gelmelerle yoğunlaşıyor, Şah İsmail'in halifeleri Anadolu işlerinde propaganda faaliyetlerini tırmandırıyordu. Bu faaliyetler daha çok Osmanlı Devleti'nin Teke ve Hamit sancaklarında belirgin bir biçimde odaklanma gösteriyordu. Daha sonraları merkezi otoriteye karşı dinsel siyasal amaçlı Şii Alevi yani yerel gözde örgütlenmelerin, faaliyetlerin ve kaba kuvvete dayanan direniş odaklarından en önemlisini ve başta gelenini teşkil edecek olan Tekeeli vilayeti sancağı altı çizilmesi gereken bazı özellikler taşıyordu. Tekeeli, Antalya, Finike, Kaş, Kalkanlı, Milli, Gümbe, Elmalı, İstahos yani Korkuteli ve Karahisar yerleşim birimlerinden oluşuyordu. Ayrıca Antalya-Alanya arasındaki sahil kesimi de Tekeeli olarak tanımlanıyordu. Teke adı Tekka'dan geliyordu ve ilk kez Müverrih el-Kakaşandi, sonra da Moğol Müverrihi Şerefüddin Ali Yezdi tarafından kullanılıyordu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi sayı 78-1976-77, Edebiyat Fakültesi Matbaası İstanbul 1977, Tekeeli ve Tekeoğulları, Şehabettin Tekindağ sayfa 55. Bu bölgeye çoğunluğunu üç okların oluşturduğu Türkmen aşiretleri 13. yüzyıldan itibaren yoğun biçimde gelerek yerleşiyordu. Antalya ile Konya arasında Hamidoğulları Türkmenleri bulunuyordu. 14. ve 15. yüzyıllarda Teke Karahisar'da İsalu, Menteşe, İdir, Göez, Bayındır, Karakoyunlu, İmreoğlu cemaatleri, Antalya kazalarında ve Sarıhanoğlu, Kızılkeçeli, Kaş'a bağlı Kalendos'ta Bozdoğan, Ozanlar ve Oğuzhanlı, Milli'de ise Bayat cemaatleri yaşıyordu. Elmalı nahiyesine bağlı Sökle, Kaş'a bağlı Kayı, Bayındır ve İdir nahiyelerin adları eski Türkmen aşiretlerinin adıydı. Ayrıca Karaman'dan gelen Varsak Yörükleri de Teke elinde yaşıyordu. Tarih Enstitüsü Dergisi sayı 78, adı geçen eser sayfa 56-57. Bu Türkmen aşiret ve cemaatleri eski Türk örf ve geleneğine sıkı bir bağlılık gösteriyorlardı. Dolayısıyla Sünniliğin etkilerinden uzak kalıyor, daha çok da batıni ve tasavvufi oluşumlara yakınlık gösteriyorlardı. Buralarda önce ahiler yoğun biçimde faaliyette bulunuyorlardı. Ahi zaviyeleri çok erken dönemlerde kuruluyordu. Yunus Bey oğlu Hızır Bey zamanında etkin bir şekilde örgütlenen ahiler 1332 yılında buraya gelen İbni Batuta'yı zaviyelerinde ağırlıyorlardı. Ahi örgütlenmesi buradaki Türkmenlerin sosyal yaşamının içine güçlü bir ağ örüyor, başta inanç bakımından olmak üzere askeri ve siyasi alanlarda toplumsal yaşamı ve toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçlendiriyordu. Ayrıca yöreye hükmeden beyler Antalya'da Kılıççı Yusuf yani Ahi Yusuf, Finike'de Abdal Musa, Kalkanlı'da Ahi Devlet Han, Gömbe'de Şeyh İhsak, Kaş'ta Şeyh Orhan, Korkuteli'nde Seydi Hızır, Has Balaban, Kaş'ta Şeyh Bey ve Teke Karahisar'ında Bali Baba, zaviye ve tekkelerine bazı nahiye ve köyleri vakfederek örgütleri ekonomik, dinsel, askeri ve siyasi bakımdan güçlendirip destekliyorlardı. Nitekim Osmanoğulları da buraları kendilerine bağladıktan sonra kısmen aynı uygulamayı sürdürüyorlardı. Tarih Enstitüsü dergisi adı geçen eser sayfa 57. Kaldı ki 2. Bayezid bu Türkmen önderlerinden bazılarına nakit para yardımı da yapıyordu. 1402 Ankara zaferinden sonra Timur teke elini Osmanoğullarından ayırarak Karamanoğullarına bağlıyordu. Ancak 2. Murat zamanında 1423 yılında Karamanoğulları ile birlikte hareket eden Osman Çelebi, Antalya valisi Firuz Bey oğlu Hamza Bey tarafından öldürülüyordu. Böylece Tekeeli yeniden ve kesin olarak Osmanlı'ya bağlanıyordu. Bu arada Timur özellikle Tekeeli yöresinden çok sayıdaki Türkmeni esir ediyor, bunları yanına alarak geri dönüyordu. Dönüş yolunda duasını almak amacıyla Safevi Şeyhi Alaüddin-i Ali'yi ziyaret ediyordu. Ziyaret sırasında şeyh kendisinden Türkmen esirleri serbest bırakmasını istiyor, Timur da bu talebi yerine getiriyordu. Sultan II. Bayezid'in siyasi hayatı, Dr. Selahattin Tansel, MEP, İstanbul, 1966, sayfa 230-231.